Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Ferverdin 1403, Hicri Gameri 10 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 21 Mart 2024 Perşembe. Ayrıca Peygamber Efendimizin değerli eşi Hazreti Hatice'nin vefat yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm dünya İslam Müslümanlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, sömürge başlangıçtan günümüze kadar, hidayet hadisi, Allah'a yakarışlar ve Nehcül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, Siyonist rejimi varlığına yönelik büyük zulmün sona ermesinin yolu devam edecek açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi, yılın sloganı yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Galibaf, Nevruz bölgesel etkileşimi ve yakınlaşmayı güçlendiriyor açıklamasında bulundu. Abdullahyan'dan Nevruz medeniyetine sahip ülkeler arasındaki ilişkilerin genişletilmesine vurgu. Guterres, Nevruz diyalog, iyi komşuluk ve uzlaşma kültürünü teşvik ediyor açıklamasında bulundu. Ve Netanyahu'nun kabinesi üzerindeki baskılar artıyor şimdi haberler. Bugün Hicri Gameri takvimle 10 Ramazan 1445 ve 2 Ferverdin 1403 Peygamber Efendimizin değerli eşi Hazreti Hatice'nin vefat yıl dönümüdür. Bugün Kureyş'in en tanınmış ve zengin kadını olan Hazreti Hatice, Bilseh'ten 15 yıl önce Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle evlendi. Bu değerli kadın, İslam peygamberinin risalet döneminde ona iman getiren, tüm servetini İslam dini uğrunda harcayan kadındır. Hazreti Hatice, İslam'dan önce de ahlaki fazilet, güzel ahlak ve paklığından dolayı Tahire ismiyle tanınıyordu. Hazreti Hatice, İslam peygamberi için çok önemli ve değerli bir şahsiyetti. Öyle ki Hazreti Hatice'nin vefatını büyük musibet olarak nitelemiş ve onun vefatı ve kendisinin en büyük hamilelerinden olan değerli amcası Ebu Talib'in vefat yılını üzüntü yılı olarak adlandırmıştı. Hazreti Hatice 6 evlada sahip olup onların arasında Hazreti Fatıma en yüce ve özel makama sahipti. Hazreti Fatıma selamullah aleyha değerli babası Peygamber Efendimiz Hazreti Ali aleyhisselam rühletinden sonra İslam dininin liderliği üstlenen neslin kaynağıdır ve hala da devam etmektedir. Siyonist rejimin Gazze bataklığına batmasına ve Siyonistlerin cinayetlerinin baş ortağı Amerika'ya karşı halkların artan nefretine değinen İslam İnkılabı rehberi, Siyonist rejimi varlığına yönelik büyük zulmün sona ermesinin yolu devam edecek açıklamasında bulundu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneği dün akşam yeni yılın ilk günü halkın farklı kesimlerde insanlarla yapılan Nevruz buluşmasında Gazze olaylarını ve insan hakları iddiasında bulunan sözde medeni dünyanın gözleri önünde 30 binden fazla kadın, çocuk, yaşlı ve gencin katledilmesini Batı dünyasına hakim olan baskı ve karanlığın göstergesi olarak nitelendirerek şunları kaydetti. Amerikalılar ve Avrupalılar işgalci rejimin cinayetlerini engellemekle kalmamış, ilk günlerden itibaren işgal altındaki topraklara giderek desteklerini bildirmiş, suçların devamı için her türlü silah ve yardımı göndermişlerdir. İslam İnkılabı rehberi direnişin yeteneklerini sergilemesini Gazze'deki Mevruz Savaşı'nın bir başka meyvesi şeklinde nitelendirerek şunları söyledi. Direnişin gücü Amerikalıların hesaplarını alt üst etti. Amerikalıların bölgeye hakim olamayacaklarını, hatta bölgede kalamayacaklarını ve bölgeyi boşaltmak zorunda kaldıklarını gösterdi. İslam İnkılabı rehberi Siyonist rejimin içinde bulunduğu kaotik ve kritik durumun herkese açık hale getirilmesini, Gazze'deki diğer olayların gerçeği olarak değerlendirdi ve şöyle konuştu. Siyonist rejim Gazze Savaşı'na girerek bir bataklığa düşmüştür ve Gazze'den çıksa da çıkmasa da yenilgiye uğramıştır. Ayetullah Hameneği Amerika'nın Gazze meselesinde en kötü pozisyonu seçtiğini vurgulayarak şunları kaydetti. Londra ve Paris sokaklarında ve bizzat Amerika'da Filistin lehine yapılan hak gösterileri aslında Amerika'ya yönelik nefretin ilanıdır. İslam İnkılabı rehberi Amerika'nın Gazze olayındaki tutumu ve yanlış hesaplarının dünyada Amerika'dan nefret edilmesine neden olduğunu ve bölgede bu ülkeden nefretin 10 kat arttığını ifade ederek Amerikalıların bölgesel konulardaki yanlış hesaplarının bir örneğini daha dile getirerek şöyle konuştu. Yemen'den Irak'a, Suriye'den Lübnan'a kadar bölgenin her yerinde savaşan ve cesur direniş güçleri Amerikalara karşı harekete geçtiğinde bunu İran'a bağlıyorlar. Ayetullah Hameneği, İran İslam Cumhuriyeti'nin direnişi desteklediğini, övdüğünü ve mümkün olduğu kadar bu desteği sürdüreceğini vurgulayarak şöyle konuştu. Ama aslında karar veren ve harekete geçen direniş gruplarının kendisi ve haklıdırlar ve hak onlardan yanadır. İslam İnkılabı rehberi konuşmasını başka bir bölümünde Amerika ve müttefiklerinin İran ekonomisini çökertmek ve millete diz çöktürmek yönünde amansız ve ciddi çabalarını hatırlatarak Allah'ın yardımıyla bu hedef bugüne kadar başarısız olmuştur. Yetkililerin ve halkın çabası, ciddiyeti ve kararlılığıyla bundan sonra da gerçekleşmeyecektir. Ayetullah Hameneği 1403 yılının çok önemli sloganı olan halkın katılımıyla üretimde sıçramanın gerçekleşmesi için yetkililerin ekonomi alanındaki milletin girişimleri, sermayeler ve çaba seferberliğini devreye sokmak ve harekete geçirmek yönündeki planlama ve çabalarına değinerek şunları vurguladı. Düşman ülkedeki ilerleme alanlarını, kapasitelerini ve ilerleme faktörlerini inkar ederek milletin gönlündeki umut ışığının sönmesini hedef aldı. Ancak halk ve gençler sürekli çaba göstererek ve anlaşmazlıklardan kaçınarak parlak bir geleceğin peşinde koşuyorlar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İslam İnkılabı rehberiyle yaptığı telefon görüşmesinde şunları kaydetti. Hükümet rehberin isteklerini özellikle de yılın sloganı yerine getirmek için tüm gücünü kullanacaktır. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i dün İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneği ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini mübarek Ramazan ayının gelişi ve yeni yılın başlangıcı nedeniyle tebrik ederken Yüce Allah'tan o Hazretin izzetinin devamını dileyerek şu vurguda bulundu. Hükümet o Hazretin dileklerini özellikle de yılın sloganını yerine getirmek için tüm gücünü kullanacak. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneği de bu görüşmede dini hükümetin başarısı için dua etti. İslam İnkılabı rehberi Hicri Şemsi 1403 yılının sloganını halkın katılımıyla üretimde sıçrama yılı olarak belirledi. Cumhurbaşkanı Reis ayrıca Mekarim Şirazi, Cevati Amuli, Nuri Hebedani, Şebiriz Encani ve Subhani ile de ayrı ayrı Görüşmelerde mübarek Ramazan ayının gelişi ve yeni yılın başlangıcını kutlarken hükümetin ülkenin sorunlarını çözmedeki başarısı için manevi ilginin ve duaların devam etmesi çağrısında bulundu. Bu görüşmelerde Kum Yüksek Taklit Mercili ile de yeni yılda Cumhurbaşkanı'na başarılar dilerken 1402'deki halk hükümetinin hizmet ve çabalarını takdir ederek hükümetin ve ülkenin daha başarılı olması için dua ettiler. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, Nevruz'u bölgesel etkileşimi ve yakınlaşmayı güçlendirmek olarak değerlendirdi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Pakistan, Irak ve Hindistan parlamento başkanlarına hitaben yeni yıl tebrik mesajında şunları söyledi. Milletlerimizin zengin ve ortak tarih ve kültürünün simgesi olan Nevruz ritüeli, medeniyet sahasındaki ülkelerin dostluğunu, empatisini ve bir arada yaşamasını ifade ederek bölgesel etkileşimi ve yakınlaşmayı mümkün olduğu kadar güçlendiriyor. Bu mesajda Muhammed Bakır Galibaf, yapıcı işbirliği ve parlamento istişarelerinin medeniyet alanında ülkelerin refahını, kalkınmasını ve ilerlemesini artıracağını umduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, Nevruz medeniyeti ülkelerinin ortak çıkarlarına dayalı dostluk bağlarının, ilişkilerinin ve işbirliğinin derinleştirmesine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Sözcülük İşleri Merkezi'nin bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Azerbaycan Cumhuriyeti, Özbekistan, Afganistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türkiye, Irak, Kırgızistan, Kazakistan ve Hindistan Dışişleri Bakanlarına yeni yıla ayrı ayrı tebrik mesajları göndererek bu bölge ülkelerine ve insanlarına mutluluk ve refah dolu bir yıl diledi. Emin Abdullahian şunları kaydetti. Nevruz'un kadim ritüeli ve güzel gelenekleri bölge halkları arasındaki derin insani, kültürel ve medeniyet bağlarının ve aralarında binlerce yıldır süren barışın, dostluğun ve akrabalığın simgesidir. İran Dışişleri Bakanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin ve halkının Nevruz medeniyeti ülkeleriyle ilişkileri geliştirip genişleteceğine ve komşuluk politikası çerçevesinde dostluk bağlarının derinleştirmesi doğrultusunda ortak çıkarlara dayalı ilişkiler ve işbirlikleri ciddiyetle sürdürülmekte olduğuna işaretle, liderlerimizin ve milletlerimizin kararlı iradesiyle ortaya çıkan bu yol, bölgenin daha da gelişmesinin, ilerlemesinin, refahının ve ortak güvenliğinin temelini oluşturacağını umuyorum ifadesinde bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Nevruz Kutlamaları ve Hicri Şemsi 1403 yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları söyledi. Nevruz, farklı nesil ve milletlerden milyonlarca insanı bir araya getiriyor ve bu zorlu dönemde diyalog kültürünün de ön plana çıktığını ve komşularla diyalog, barışı güçlendirir. Antonio Guterres, Hicri Şemsi 1403 yeni yılı tebrik mesajında şunları söyledi. Değerli dostlar, Nevruz, doğumun, yeni bir başlangıcın, baharın gelişinin ve doğanın yeniden doğuşunun kutlamasıdır. Birleşmiş Milletler Sekreteri şunları kaydetti. Nevruz kutlamalarının amacı, Birleşmiş Milletler'in değerleri, insan haklarını ve insan onurunu desteklemektedir. Bu nedenle gelin hep birlikte farklılıkları giderme, birliği güçlendirme ve Nevruz ruhuyla birbirimize destek olma gücünü bulalım. Yeşersin, yeni tohumlar olsun. Kalplerimize umut aşılansın ve insanlık ailesi olarak daha parlak bir geleceğe doğru ilerleyebileceğimiz umudunu taşısın. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ayrıca şunları vurguladı. Nevruz'u kutlayan herkese hayırlı olmasını diliyorum. Herkese huzur ve sükunet, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. ...20 Mart 2024'e denk gelen Hicri Şemsi 1403'ün ilk gününde dün Amerikan Hazine Bakanlığı Tarhan'ın balistik nükleer ve savunma füze programı bahanesiyle İran İslam Cumhuriyeti'ne yeni yaptırımlar uyguladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Amerikan Hazine Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Amerikan Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi, İran'ın balistik füze, nükleer ve savunma programlarına destekleyen İran, Türkiye, Umman ve Almanya merkezli 3 tedarik zincirine yaptırım uyguladı. Amerikan Hazine Bakanlığı Merkezi İran, Türkiye, Umman ve Almanya'da bulunan bu ağların İran'ın füze endüstrileri için karbon elyaf, epoksi reçine ve diğer ürünleri tedarik ettiğini iddia etti. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın terörist ve mahalli istihbarattan sorumlu müsteşarı Brian Nelson da şunları iddia etti. İran, karmaşık gizli lojistik ağları aracılığıyla dünya çapındaki kötü niyetli aktörlere silah sistemleri sağlamaya çalışıyor. Bu da çatışmaları körüklüyor ve sayısız sivil insanın hayatını tehlikeye atıyor. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın bu üst düzey yetkilisi ayrıca şunları söyledi. Amerika, bu ağları bozmak ve İran'ın insansız hava araçları ve füzelerinin yayılmasına yardımcı olan ülkeleri sorumlu tutmak için araçlarını kullanmaya devam edecek. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıların uzanması, şehit sayısının artması ve Siyonist rejimin suçlarından duyulan küresel nefret ile birlikte bu rejimin kabinesi üzerindeki baskılar içeriden de arttı ve birçok muhalif Netanyahu'nun kabinesi ve rejimin devrilmesini istiyor. Gazze şeridinde bulunan Siyonist esir aileleri ve akrabalarından oluşan bir grup dün Tel Aviv'in ana otoyolunu kapatarak Netanyahu'nun kabinesine Hamas'la esir takası konusunda anlaşmaya varması yönünde mesaj gönderdi. Bu arada Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada Mossad Şefi David Barnier başkanlığındaki İsrail heyetinin ilerleme sağlanamayan müzakerelerle geçen bir gün ardından Doha'dan ayrıldığını söyledi. Siyonist rejimin eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni dün Siyonist rejimin Başbakanı Netanyahu aleyhindeki yolsuzluk davalarının görüldüğü mahkemeye katılırken Kudüs'te kendisi aleyhinde resmen ifade verdi ve onu Siyonist rejimle gizli anlaşma yapmakla suçladı. Sırada bültenimizin son haberi var. Irak İslami direnişi bu sabah Gazze halkına destek vermek ve onların öldürmesine yanıt olarak Tel Aviv'deki bir elektrik santralinin insansız hava aracı saldırısıyla hedef alındığını duyurdu. İran basın haber ajansının verdiği habere göre Irak İslami direnişi çarşamba sabahı Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion havalimanına drone saldırısını duyurdu. Gazze, drone ile defalarca Irak ve Suriye'deki Amerikan askeri üslerinin yanı sıra işgal altındaki topraklardaki hedefleri de hedefledi. Siyonist rejimin ordusu 15 Ekim'deki Mescid-i Aksa fırtınası operasyonu ardından Gazze şeridine yönelik vahşi ve yıkıcı saldırılar düzenliyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 2 Ferverdin 1403 ve miladi 21 Mart 2024 Perşembe. ...61 yıl önce böyle bir günde Hicri Şems'i 2 Ferverdin 1342'de İran'da Şah rejiminin güvenlik güçleri İran'a Müslüman milleti ve alimleriyle düşmanlıklarının devamında İslami hareketin en önemli merkezlerinden biri olan Komun Feyziye Dini İlimler Merkezi'ni baskın düzenledi. Şah rejimine bağlı güvenlik güçleri söz konusu barbarca baskında çok sayıda din adamını ve talebeyi darp etti ve bazılarını da şehit etti. Bu olay 15 Şordat 1342 kıyamını tetikledi ve sonunda da İslam İnkılabı Hicri Şems'i 1357 yılında zafere ulaştı. 1442 yıl önce bugün Hicri Kameri, 10 Ramazan Hicri'den önce 3 yılında Peygamber Efendimiz'in değerli eşi Hazreti Hatice Selamullahi Aleyha Mekke kentinde vefat etti. Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin temiz, iffetli ve yüce ahlak sahibi olan hanımların ilkidir. Mekke'de 556 yılında doğduğu tahmin edilen Hazreti Hatice aynı zamanda soy itibariyle Peygamber Efendimiz ile akrabadır. Baba tarafından her ikisinin soyları da Kusay'da birleşmektedir. Anne tarafından buna benzer bir akrabalık mevcuttur. Babası Kureyş'in ileri gelenlerinden Hüveylid, annesi Fatıma bin Zayde bin Cündeb ve El-Amiriye olup soy anne tarafından Lüey Galip de Peygamber Efendimiz'in soyu ile birleşir. Asil bir Arap kadına olan Hazreti Hatice namusluluğu, dürüstlüğü ve iffetiyle nam salarak Tahire lakabıyla tanınırdı. İslamiyet'ten sonra Kübra sıfatıyla anılmaya başlandı. Daha önce iki kez evlendiyse de birincisinden sonra evlendi, ikinci eşi de ölünce bir daha evlenmedi. Uzun süre dul kalarak evlilik tekliflerinin hiçbirini kabul etmedi. ...960 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Ramazan 485'te Selçuklu silsilesinin ünlü veziri ve bilim adamı Hacı Nizamülmülk muhaliflerince öldürüldü. Hicri Kameri 410'da İran'ın kuzeyindeki Tuz kentinde dünyaya gelen Hacı Nizamülmülk 40 yılı boyunca Selçukluların hizmetindeydi. Hacı Nizamülmülk bu süre zarfında Bağdat Nizamiye Medresesini kurdu ve bunu hizmete açmasından sonra yaklaşık 6000 öğrenci bu medresede fıkıh, tefsir ve diğer dini ilimleri öğrenmeye başladılar. Siyasetname veya Seyr-ü Sülük gibi eserler Nizamülmülk tarafından kaleme alındı.
Sömürge siyaset edebiyatında güçlü milletin zayıf millete karşı siyasi, kültürel, ekonomik hakimiyet elde etmesi, onları bağımlı, aşağı ve geride tutması demektir. Sömürgeciler bir ülkeye reva kavuşturmak bahanesiyle oraya girerler ve orayı yağmalar ve tahrip ederler. Her an radyosundan herkese selamlar. Bu podcast'imizde sömürge, tarihçesi, geçmişi, sömürgenin çeşitli boyutları ve dünyadaki sömürgecileri ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim. Başlangıçtan günümüze kadar sömürgecilik podcast serisinde sömürgecilik olgusunu anlatırken bu olgunun dünyanın farklı yerlerinde tarihini, arka planını ve nasıl ortaya çıktığını ele alacağız. Bu podcast için kullanılan kaynak İran'da El Mustafa Uluslararası Tercüme ve Yayıncılık Merkezi tarafından basılan Mustafa İskenderi'nin Sömürgeyi Tanımı adlı kitabıdır. Başlangıçtan günümüze kadar sömürgecilik podcast serisinin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde sömürgeciliğin kökenini, arka planını ve tarihini ele alacağız. İnsanlarda sömürgeciliğin kökeni, güç ve üstünlük arama içgüdüsüne ulaşır. Sömürgeciliğin yazılı tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Milattan önce 2500 yıllarından önce Akdeniz bölgesine, ardından da Afrika'nın kuzey kıyılarına yönelen Akdeniz bölgesinde yaşayan Sami halkından olan Fenekelilere uzanmaktadır. Ancak geniş ve günümüzdeki anlamda sömürgenin başlangıcı milattan sonra 15. yüzyılla ilişkilendirilmelidir. Orta Çağ'da Avrupalıların Uzak Asya hakkında çok az bilgisi vardı. İran, Hindistan ve Çin hakkındaki bilgileri belli belirsizdi. Mısır hakkında biraz bilgileri vardı. Afrika hakkında ise hiçbir şey bilmiyorlardı. Avrupa'nın 15. yüzyıldaki Rönesans'ı ve yeniden doğuşu bu kıtada derin ve büyük değişime neden oldu. Kapsamlı kültürel, dini değişimler, bilim ve sanayi alanındaki büyük gelişmeler ve sanayi devrimiyle batılı insanın doyumsuz açgözlülüğü, dünyayı ele geçirme, yağmalama gezilerinin temelini oluşturdu. Aynı zamanda dünyanın Avrupalılaşması adı verilen bir akımın başlangıcı oldu. Bu düşünce tarzının hayata geçirilmesiyle Kuzey, Orta ve Güney Amerika Avrupa kültürünün hakimiyeti altına girdi. Asya ve Afrika Avrupa tarafından ekonomik açıdan giderek daha fazla sömürüldü ve bu olayların sonuçları dünya tarihinin ilerleyen dönemlerinde belirleyici rol oynadı. Yüzyıllar boyunca Avrupa'da küçük bir rol oynayan Portekiz, yeni toprakların ele geçirmesi ve yağmalanmasında başa çıktı. Portekizliler ilk sömürgeci ve yağmalayıcı yolculuklarına 15. yüzyılda başladılar. 1486'da Portekizli denizci Bartolomeu Dias, Afrika'nın en güney noktası olan Ümit Burnu'na kadar gitmeyi ve Afrika'nın çevresinde bir tur dönmeyi başardı. Dias'ın ardından 1497'de bir sömürge gezisi düzenleyerek Hint Okyanusu'nu geçme sırası bir başka eli kanlı Portekizli denizci Vasco da Gama'ya gelmişti. 20 Mayıs 1498'de Hindistan'ın Kalkuta limanına ulaştı. Bu keşif gezisinde bazı baharatlar ve değerli taşlarla Portekiz'e döndü. O bu yolculukta bir gemiyi ve mürettebatının üçte birini kaybetti. Ama yolculuğu sırasında pek çok masum balıkçıyı parçalara ayırdı. Yerli halkın birçoğunun hayatını da ateşe attı. Cinayetlerinin yanı sıra Da Gama'nın bu eylemi Hintlilerin ve Arapların ticareti için de ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Çünkü o zamana kadar Hint baharatları, ipekleri ve kokuları yalnızca Hintli ve Arap denizciler aracılığıyla Süveyş'e ulaşabiliyordu. Ancak bu kez Da Gama'nın hamlesiyle bu malların ticareti doğrudan Avrupalılar tarafından yapıldı. Böylece Portekizler Avrupa yolu üzerinden Hindistan'a doğru Afrika'nın kıyılarını ve doğu limanlarını ele geçirmeye aynı zamanda Hindistan'a da Portekizli bir vekil atamaya karar verdiler. Bu amaçla Portekiz padişahı kendi danışmanı olan Francisco de Almeida'yı vekil olarak Hindistan'a gönderdi. 1509'da bir taraftan Hintliler ve Araplar, diğer tarafta Almeida'nın donanması arasında şiddetli bir savaş çıktı. Saldırgan ve savaşçı bir ruh hali içinde olmayan Hint, Arap ortak donanması yenilgiye uğratıldı. Bu savaş dünyanın belirleyici savaşlarından biridir. Çünkü Avrupalı Hristiyanların bu bölgelerdeki ticari hakimiyetini ve ayrıcalığını genişletmiştir. Bu zaferin ardından asker ve savaşçı olan Portekizli devlet adamı Afonso de Albuquerque sömürge mallarını elde edilen ganimetleri korumak ve ticari bir imparatorluk kurmak üzere bölgeye gönderildi. Portekiz'in doğudaki gücünün asli temellerini attı ve Kızıldeniz'in ağzındaki Aden şehrini, Fars Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı'nı ve Malaya Yarımadası'ndaki Malakka'yı ele geçirdi. Hindistan'ın evinin kurulmasıyla ticaretin korkunç şekilde yapılan kontrolünü ve saltanat işlerinin idaresini bu merkeze devretti. Abla Cork yapmakta olduğu şeylere devamlılık kazandırdı. Diğer Avrupalıların deniz taşımacılığını engelledi ve bunun sonucunda Portekiz'e büyük bir servet gönderdi. Böylece Lisbon, dünya ticaretinin başkenti oldu. Aynı zamanda bu ülkenin o dönemdeki azılı rakibi olan İspanya, Portekiz'in sömürgeci ve yağmacı eylemleriyle rekabete ayak uydurmakta zorlanmıştır. Bu nedenle bir iddiaya göre 2 Ağustos 1492'de İspanya'nın hükümdarları Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabella, Kristof Kolombu Hindistan'ın batıdan bir kısmına ulaşıp ele geçirmeyi amaçlayan bir deniz sömürgesi gezisini gönderdiler. Ancak Kristof Kolomb ve arkadaşları yolculuğun başlamasından yaklaşık 70 gün sonra, yani 12 Ekim'de Bahamalar takım adalarının küçük bir adasına ulaştılar. Ve adaya kutsal kurtarıcı anlamına gelen Salvador adını verdiler. Kolomb daha sonra zorla Küba topraklarına, ardından da Haiti topraklarına girdi. Ve sonunda 1493'ün başlarında İspanya'ya döndü. Japonya'ya ve Asya kıyılarındaki bazı adalara ulaştığını sanıyordu. Ancak onun yolculuğu daha sonra Batılıların Amerika adını verdikleri topraklarla temasa geçen büyük bir yolculuktu. Portekiz ve İspanya iki sömürgeci ve yağmacı ülke olarak daha önce Asya'nın doğu kıyısındaki uzak adalarda karşı karşıya gelmişlerdi. Bu nedenle hem birbirleriyle savaşı önlemek hem de yaptıkları yağmalar konusunda onay almak için Papa'ya başvurarak davalarını ona sundular. 1493'te Papa bölünme emri olarak bilinen bir bildiri yayınladı. Bu emre göre dünya iki parçaya bölünerek Kuzey ve Orta Amerika'nın tamamı ile Güney Amerika'nın büyük bir kısmı İspanya'ya ve Çin, Hindistan, Japonya ve Afrika topraklarını kapsayacak şekilde diğer doğu ülkeleri Portekiz'e verildi. Bu emirden kısa bir süre sonra İspanya ile uzun ve zorlu bir savaşa giren Fransa kralı, düşmanın yeni toprakların tamamını ele geçirmesine izin vermemeye karar verdi. Bu nedenle 1524'te Giovanni de Verrazzano adlı Floransalı bir denizciyi Kuzey Amerika kıyılarını ele geçirmek için sömürge gezisine gönderdi. Uzun bir süre sonra Fransızlar Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünü Fransa adına kaydettirdiler. Ancak İngilizler onlarla çatıştı. Sonuç olarak Fransızlar doğuya giderek Hindistan'ın bazı bölgelerine hakim oldular ve orada katledip yağmaladılar. Fakat yine İngilizler onların hakimiyet kurmasına ve yönetime geçmesine izin vermeyerek Hindistan'ı Fransızların elinden aldı. Portekiz'in giderek zayıflamasıyla Hindistan'ın büyük yağmacısı haline geldi. Bundan sonra Fransa, sömürge ve yağma faaliyetlerinin çoğunu Afrika kıtasında yoğunlaştırdı ve Mısır, Tunus, Fas, Cezayir, Moritanya, Senegal, Gambiya, Fil Dişi Sahili, Benin, Nijer ve Burkina Faso gibi ülkeleri mızrak ve barut yoluyla ele geçirerek kendi sömürgesini kurdu. İngiltere Kralı 7. Henry, John Cabot adında bir gence İngiltere Krallığı'nın zenginliklerini yağmalayıp çalması için yeni topraklar aramasını emretti. O 1497'de yola çıktı ve İngiltere adına Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarını ele geçirdi. İngiltere yavaş yavaş kanlı hakimiyetini doğuya doğru genişletti ve 1559'da Doğu Hint adalarının ana kaynaklarını yağmalamak için Londra Taciller Şirketi adı verilen ilk İngiliz şirketini kurdu. Fransızların da o günlerde Hindistan'da yoğun faaliyetleri vardı. Ancak 15. Louis döneminde İngiltere bir anlaşmaya varmayı başardı. Hindistan'ı Fransa'dan aldı ve onun yağmacısı oldu. İngiltere, Fransa'nın tecrübesinden yararlanarak Avrupa tarzı bir yerel ordu kurdu. Hindistan'ın iç siyasi hayatına müdahale ederek ve kandırarak 50 yıldan kısa bir sürede Hindistan'ı fethetti. İngiltere ayrıca İran, Türkiye, Mısır, Filistin, Suudi Arabistan ve Irak gibi Fars Körfezi ülkelerini de paralı suikastçilerinin az çok saldırılarına maruz bıraktı. Bu bölgelerde sürekli yağmacı ve sömürgeci ilişkiler kurmaya çalıştı. Portekiz'in giderek zayıflamasıyla birlikte küçük ülke Hollanda deniz taşımacılığında ilerleme kaydettikten sonra Hindistan'ı yağmalayan Portekizlilerin asıl varisi oldu. Bu ülke 1602'de Doğu Hindistan şirketini ve 1608'de Amsterdam Bankası'nı kurdu. Daha sonra Doğu Hindistan adalarındaki toprakların 5'te 1'inin ve yerli işçilerin 6'da 1'inin sahibi olduğunu ilan etti. 35 bin kilometre karelik yüz ölçümüne ve 8 milyon nüfusa sahip Hollanda, o dönemde 70 milyon insanın ve 2 milyon kilometre karelik Hindistan topraklarının kontrolünü ele geçirdi. İngilizler Hindistan'ı Hollanda'nın elinden almayı başarsa da Hollandalılar uzak doğuya yöneldi ve Endonezya 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar Hollanda sömürgesi altında kaldı. Portekiz, İspanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İtalya'nın ardından diğer Avrupa ülkeleri de ülkeleri ele geçirip toplumları yağmalamayı düşündüler. Bu nedenle Libya'yı, halkını ve kaynaklarını sömürge ve askeri çizmeleri altına almayı düşündüler. İtalya, sömürgeleştirdiği her yeri kendi mülkü ve yağma yeri olarak görmüştür. Günümüz Siyonistleri gibi o yerin demografik yapısını değiştirmek için İtalyanları o topraklarda yaşamaya zorlamıştır. Ekonomik sömürgeleştirme ve yağmanın yanı sıra sömürgeleştirilen bölgeyi kültürel olarak da yağmaladılar. Bu yüzden İtalyan sömürgecileri ve yağmacıları kovmak ve diğer sömürgecilere göre çok daha zordu. Belçika, Almanya, Danimarka ve İsveç'te Afrika ve Asya'daki toprakları sömürgeleştiren, yağmalayan ve insanları katleden diğer Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır. 17. yüzyılda batılı yağmacı göçmen sürüleri Avrupalıların Amerika adını verdiği topraklara akın etti. Bu toprakların milyonlarca yerlisinin öldürülmesine ve pek çok Afrikalının köleleştirilmesine yol açacak şekilde bir akındı. Bu sözde göçmenler ellerinde silah ve kılıçla Avrupa ülkeleriyle bağlarını sürdürerek bu topraklarda yeni sahte ülkeler kurdular. Kanada, Yeni Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni İngiltere, Meksika, Yeni İspanya ve Peru, Yeni Kastilya oldu. Bu isimler işgal altındaki topraklar için sömürgecileri tarafından seçildi. Kendi ülkelerinin anısına bir veya daha fazla küçük kelime ekleyerek ülkeleri isimlendirdiler. Sömürgecilerden bazıları yeni topraklara büyüklerinin isimlerini de verdiler. Örneğin Filipinler adını İspanya Kralı Philip'den, Virginia İngiltere Kraliçesi Virgin'den, Amerika ise Cristo Colomb'un keşfettiği toprakların Hindistan'a ait olmadığını fark eden denizci Amerigo Vespucci'den almıştır. Avrupalı maceracıların işgal ettiği sömürgeleştirilmiş bir ülke olan Amerika'ya bu maceracı göçmenler yeni bir isim ve kimlik oluşturdu. Bu ülke 2. Dünya Savaşı öncesinde uluslararası forumlarda belirgin bir varlığa sahip değildi. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası sahneye sömürgeci bir ülke olarak çıktı. ve o günden bu yana sömürgecilerin liderlerinden biri olarak hareket etmektedir. Rusya'da çarlık döneminde ve sosyalist devrim sonrasında sömürgeci bir ülke olarak hakimiyet kurdu. Ancak sosyalist rejimin kurulmasından sonra sömürgeciliğini değiştirmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika ve Sovyetler Birliği'nin gelişmiş silahlara ve nükleer silahlara erişimi bu iki ülkeyi korkutucu küresel güçlere dönüştürdü. Sonuç olarak dünyanın çoğunluğu iki kutba bölündü ve iki askeri paktın NATO ve Varşova'nın kurulmasıyla birbirinin karşısında konumlandı. Bu kutbun bir tarafında dünyanın başlıca sömürgeci ve emperyalist olan Amerika, diğer tarafında ise Sovyetler Birliği yer alıyordu. Ve her biri rakip güçlerin sızma tehdidine karşı kendi ülkelerinin güvenliğini koruma bahanesiyle o ülke üzerinde hakimiyetlerini genişletiyordu. O toprakların insanlarının kaderine hükmediyorlardı. 20. yüzyılın son 10 yılında Sovyetlerin çöküşü dünyayı iki kutupluluktan tek kutupluluğa itti. Dünyanın tek güçlü kutbu haline gelen ve hala dünyanın lideri olma iddiasını sürdüren Amerika, diğer ülkelere yönelik topyekün askeri, siyasi, kültürel ve ekonomik saldırılarıyla dünya üzerinde zehirli ve kanlı hakimiyetini genişletmeye çalışmakla meşguldür. Evet değerli dinleyicilerimiz, başlangıçtan günümüze kadar sömürgecilik isimli podcastimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Bu derlemenin ilk bölümünde sömürgeciliğin tarihine, arka planına dair kısa bir genel bakış sunmaya çalıştık. Bir sonraki bölümde ise sömürgeciliğin farklı dönemlerini ele almaya çalışacağız. Bugünkü sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Sohbetimizin 3. bölümünde zikir ve Allah'ı anma hakkında günümüze dek gelen hadislerin üzerinde durmak istiyoruz. Allah'ı zikretmek, insan ruhuna canlılık ve ferahlık kazandıran serin bir meltem gibidir. İnsan kalbi Allah'ı zikretmekle tazelenir ve yığınla sorun ve sıkıntı arasında huzura vesile olur. Kur'an-ı Kerim Ra'd suresinin 28. ayetinde şöyle buyuruyor. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Gerçekte birçok sorun ve sıkıntı Yüce Allah'ı zikretmekle çözümlenir ve bu önemli ameli sırt çevirmek insanı bu dünyada esas amacına ulaşmaktan alıkoyar ve ömrünün sonlarına geldiğinde de artık geri getirilmesi mümkün olmayan geçmiş günlerinin hasretini çeker.
Zikir anmak demektir. Allah'ı anmak ve zikretmenin bazı mertebeleri ve dereceleri söz konusudur ve ilk mertebesi sözlü ve dille zikretmektir. Gerçi şunu da unutmamak gerekir ki gönülleri rahatlatan Allah'ı zikretmekten hedef, zikreden kimsenin anlamını bilen zikirdir. Yoksa birçok kez bir insanın Allah'ı diliyle zikrettiği, fakat ameli zikriyle uygun olmadığı ve hatta tam tersi olduğu görülmüştür. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah'ın kullarına vacip kıldığı en önemli görevlerden biri Allah'ı zikretmek ve anmaktır. Şunu da bilin ki maksat sadece Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah veya Allahu Ekber demek değildir. Gerçi bunlar da Allah'ı anmaktır, lakin maksat Allah'ın helal ve haramını bilmektir. Ve eğer maksat kulluk ve itaat ise ona uymaktır ve eğer günah söz konusu ise onu terk etmektir.
Zikrin diğer mertebesi kalpten zikretmektir ve insanın kalbiyle Allah'a yürenmesidir. Öyle ki bu mertebenin birçok yerde sonucu zikrin dilden cari olmasıdır. Ancak zikrin en yüce mertebesi kulun yaşamının tüm anlarında kendisini Allah katının huzurunda görmesi ve bir an bile Allah'tan gafil olmayı kendisi için büyük bir günah saymasıdır. Nitekim Yüce Allah'ı bu şekilde sürekli anmak iyi amellere vesile olur ve insan ile günah arasında güçlü bir set oluşturur. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Allah'ı zikretmek imanın sütunu ve şeytan vesveselerinden koruyucudur.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali aleyhisselam ayrıca şöyle buyuruyor. Daima Allah'ı anın ki en iyi zikirler budur. Gerçekte maddi yaşamda gaflet için birçok etken bulunduğundan ve şeytani vesveseler her taraftan insanı sardığından kurtuluş için en iyi yol Allah'ı anmak ve zikretmektir. Kuşkusuz Allah'ı zikretmenin yolu iyi amellerde bulunmaktır. Bu amel Allah'a ibadet etmekten kula hizmet etmeye kadar geniş bir alanı kapsar. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Allah'a itaat eden kimse onu zikretmiş olur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti seyrek olsa bile. Allah'a isyan eden kimse ise mutlaka onu unutmuştur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti bol olsa bile.
İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Her işin bir sınırı vardır ve o sınıra varıldığında son bulur. Ancak Allah'ı zikretmenin sınırı yoktur ve asla son bulmaz. Yüce Allah bazı farizeleri vacip kılmıştır ve kim onları yerine getirirse sınırı son bulduğu noktadır. Bunlardan biri Ramazan ayıdır ki içinde oruç tutulur ve sonu da Ramazan bayramıdır. Allah hac ibadetini vacip kılmıştır ve kim hac ibadetini yerine getirirse sonuna gelmiş olur. Ancak Allah'ı zikretmek sonu belirtilmeyen ve Yüce Allah ağzına razı olmayan tek vacip ameldir. İmam Sadık aleyhisselam daha sonra Ahzab suresinin 41 ve 42. ayetlerine işaret ediyor ve mümin insanlara sürekli Allah'ı anmaları ve sabah akşam ona tesbih etmeyi tavsiye edildiğini buyuruyor.
İmam Sadık Aleyhisselam şöyle devam ediyor. Rabbim zikir için son bulacağı hiçbir sınırı belirtmemiştir. Babam İmam Bagır Aleyhisselam Allah'ı çok zikrederdi. Ben onunla yolda giderken o Allah'ı zikrederdi. Onunla yemek yerken o Allah'ı zikrederdi ve hatta insanlarla konuşurken bir an bile Allah'ı zikretmekten gafil olmazdı. Ben babamın sürekli la ilahe illallah dediğini duyardım ve yöntemi de şöyleydi ki bizi toplar ve Allah'ı zikretmeyi emrederdi. Ve buna güneş doğana kadar devam ederdik ve hangi birimiz kıraat biliyorsa Kur'an-ı Kerim okumayı emrederdi ve bilmeyenlere de Allah'ı zikretmeyi emrederdi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı parsley.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Dünyanın hiçbir yerini askerlikteki gözetleme kulem kadar sevmiyorum. Güneşin doğuşu, ayın doğuşu. Komutanımız bir kere şakayla, ağlayarak buradan gideceksiniz, buradan gitmek istemeyeceksiniz ve biz zorla sizleri dışarı atacağız demişti. Güldük. İnsanın ağır ve zorlu askerlik görevinden yorulmayacağı mümkün mü? Bu cümle benim için bir şakadan başka bir şey değildi. Ta ki bir gece gözetleme kulesinde nöbet tuttuğum geceye kadar. Kaç yaşındayım? Kaç gün yaşamışım? Kaç saat? Kaç dakika ve saniye? Yaşadığım binlerce günde kaç kez güneşin doğuşunu izledim? Bir kez gözetleme kulesindeyken zaman geçsin diye kendimle mırıldandım. Bir gece ayın parladığını hatırladım. Başımı çevirdim ve gökyüzünde ayı gördüm. Yavaş yavaş doğuyordu. Mırıldanmam dudağımda kurudu ve beni hayrete düşürdü. O günden beri artık gece nöbeti için gönüllü oldum. Sabahlama gönüllüsü. Herkesin kaçmaya çalıştığı bir görev. 3 yaşındaki bir çocuk gibi ayın doğuşunu sabırsızlıkla bekliyordum. Ayın doğması ardından gökyüzü ihtişama bürünüyordu. Güneşin doğuşu yoldaydı. Her ikisi mükemmel ve güzel, muhteşem ve zarif. Doğru derler, askerlik insanı olgunlaştırır, yetiştirir. Çabuk geçer, çabuk askerlik dönemi. Ayın doğuşu, güneşin doğuşu, ömür çabuk geçer. Bir yola ayak basmadığın müddetçe o yol çok zor görünür. Fakat ilk adımı attığında zor görünen yol çok çabuk biter. Tam da alıştığında sona erer. Ben çok farklı bir askerliği tecrübe ettim ve anılarım başkalarından farklıdır. Her sabah an be an güneşin doğuşunu tüm varlığımla izlerdim. Bir gün biteceğini, yalnız kalacağımı ve özleyeceğimi bilerek. Bir gece ay doğdu. Dağın eteğinden soğuk bir rüzgar esti. Ey hüzünlü çocuk, neden evinden uzaktasın diye sordu. Gurbet tüm benliğimi sarmış. Ben vardım. Allah ve uçsuz bucaksız gökyüzü. Allah'ım, ey gece ve gündüzü değiştiren, ey karanlıkları ve ışıkları alemin düzenine yerleştiren. Dize geldim. Senin azametinin önünde secdeye kapıldım. Ben kendi gözlerimle gece ve gündüzün değişimini izledim. Ve her seferinde gaflet perdesi gözlerimin önünden geçti. Allah'ım, ey gölgeyi ve güneşin hararetini yaratan, ey güneş ve ayı emri altına alan, sen irade ettiğinde zaman ve mekanı alt üst edebilirsin. Sen beni bu iradenle serserilikten yola getirdin. Allah'ım, ey hayır ve şerri mukadder kılan, ey ölüm ve hayatı yaradan, dökülen gözyaşlarım bitmek bilmiyordu. Giderek bir erkek oluyordum. Çekinmeden ağlamayan kimse erkek olamaz. Ey yaratmak ve emretmek kendisine mahsus olan, ey kendisine eş ve evlat edinmeyen. Askerlikte kimsenin cep telefonu olması adet değil. Aile görüşleri kısıtlıdır. Tabii telefonla konuşmak da aynen. Burada herkes şair olur. Herkes en güzel sözcüklerle sevdikleriyle yazışmaya başlar. Allah'ım, ey mülkünde ortağı bulunmayan, burası ben ve senin yalnız olduğumuz tek yerdir. Ve bu beni sana daha da bağlıyor. Sanki güneş tek kişi için doğuyor ve ay parlıyor. Sanki yer ve göğü sadece benim için yaratmışsın. Ve ben ne kadar mesudum ve bundan haberim yoktu. Ey gece ve gündüzü değiştiren, ey karanlıkları ve ışıkları, âremin düzenine yerleştiren, ey gölgeyi ve güneşin hararetini yaradan, ey güneş ve ayı emre altına alan, ey hayır ve şerri mukadder kılan, ey ölüm ve hayatı yaradan, ey yaratmak ve emretmek kendisine mahsus olan, ey kendisine eş ve evlat edinmeyen, ey mülkünde ortağı bulunmayan, ey zillet ve eksiklikten kaynaklanan bir veli ve yardımcıya ihtiyacı olmayan, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya men yugallibul leyle vel nehar, ya men ce'alez zulumati vel anvar, ya men halagaz zille vel harur, ya men sakharaz şemse vel gamer, ya men gadderel khayre vel şer, ya men halagal mevte vel hayah, ya men lehul khalq vel amr, ya men lem yettehiz sahibeten vela velada, ya men leyse lehu şerikum fil mulk, ya men lem yekun lehu veliyum min az-zul, subhaneke ya la ilahe illa ent.
Odamda bir tablo var. Elma dolu bir ağaç tablosu. Her gece uyumadan önce ona bakıyor ve rüyamda meyvelerinin yetiştiğini, ayakta onları teker teker kopararak sepete yüklediğimi görüyorum. Bu bir insanın görebileceği en güzel rüyadır. Ayakları üzerine duramayan biri için. Allah'ım, ey beni yaratıp her şeyimi en güzel şekilde düzene koyan, ey beni rızıklandırıp terbiye eden, sen biliyorsun ki ben kendimi bu özellikle kabul etmişim. Öyleyse eğer bazen rüyamda ayakta durarak tablodaki elma ağacını izliyorsam, sana darıldığım veya nankörlük ettiğim anlamında değildir. Eğer ayaklarım yoksa onun yerine umut dolu bir kalbim var ve sana tevekkül ederek saadetin yüksek zirvelerini bir biri ardına geride bırakarak temiz gökyüzüne ve insanlığa ulaşabilirim. Her şey bir yana, eğer kafamda bir rüya olmazsa o zaman artık kalbimde de bir umut olmaz. Senin gücüne olan umut, senin mucizelerine olan umut. Allah'ım, ey beni yedirip içiren, ey beni kendisine yakınlaştırıp yakınlardan kılan. Sana umut bağlamamak olur mu? Hayır, olamaz. Senin bir yan bakışın dünyadan siler gamı. Sen olurken yazık olur beni götürmese gamım. Bu şiir tablosu da odamın bir diğer duvarında. Ben rüyalarım ve umutlarımı asmışım duvara. Allah'ım, ey beni koruyan ve gözeten, ey beni aziz kılan, ihtiyaçlarımı gideren, ey beni başkalarına muhtaç kılmayan, başkalarından farklıyım. Sana tevekkül ederek kendimi idare edebiliyorum. Ayakta duramıyorum, fakat senin desteğinle gitmekten geri kalmadım. Sen bana yetersin, sen beni korur, desteklersin. Bir kul için bundan daha muazzam ne olabilir ki? Tekerlekli sandalyem altından bir faytona benzer. Ben onun tekerleklerini çevirmekle mavi gökyüzü aşk ülkesine, arzularımın ülkesine gidebilirim. Benim için hiçbir şey erişilmez değil. Uzaklar fakat ulaşılmaz değil. Ben de diğerleri gibi ders çalışıyorum, spor yapıyorum, araba kullanıyorum, ihtiyaçlarımı karşılıyorum, kimsenin yardımına ihtiyacım olmadan. Allah'ım, ey beni aziz kılan ve ihtiyaçlarımı gideren, bunların hepsi senin rahmetin sayesinde. Sen beni muhtaç, zelil yapmadın. Ayakları üzerinde duran fakat başkaları öne eğik ve kendi mallarına ihtiyacı olan birçok kulun var. Allah'ım, ey beni muvaffak kılan ve hidayet eden, tüm bunlar senin sayende.
Tahran Radyosu.
Onlara acıyorum, dizlerindeki kuvvetin kıymetini bilmeyenlere. Dizlerindeki kuvvet için bir kez bile olsun Allah'a teşekkür etmeyenlere. Allah'ım, ey benimle ünsiyet kuran ve rahmetine sığındıran. En güçlü dayanağım sensin ve tüm mal varlığım senin kalbime yerleştirdiğin imandır. Onunla tüm arzularımı gerçekleştirip istediğime ulaşabilirim. Özürlü ayağı olmayan olmadığına inanırım. Özürlü sahip olduğu kabiliyet ve yeteneklerini kullanamayandır. Ey beni yaratıp her şeyimi en güzel şekilde düzene koyan, ey beni rızıklandırıp terbiye eden, ey beni yedirip içiren, ey beni kendisine yakınlaştırıp yakınlardan kılan, ey beni koruyan, bana her şeyde yeterli olan, ey beni koruyan ve gözeten, ey beni aziz kılan ve ihtiyaçlarımı gideren, ey beni muvaffak kılan ve hidayet eden, ey benimle ünsiyet kuran ve rahmetine sığındıran, ey beni öldüren ve dirilten, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten, ey Rabbim.
Ya men halagani ve sevvani, ya men razagani ve rabbani, ya men at'amani ve sagani, ya men garrabani ve adnani, ya men rasamani ve kafani, يا من حفظني وكلاني يا من عزني واغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا لا إله إلا
Değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. Hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allahu Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı. Ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi, Siyonist rejimin varlığına yönelik büyük zulmün sona ermesinin yolu devam edecek açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İslam İnkılabı rehberiyle yaptığı telefon görüşmesinde, hükümet rehberin isteklerini özellikle de yılın sloganı yerine getirmek için tüm gücünü kullanacaktır dedi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Nevruz bölgesel etkileşimi ve yakınlaştırmayı güçlendiriyor dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Nevruz medeniyetine sahip ülkeler arasındaki ilişkilerin genişletilmesine vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Nevruz kutlamaları ve Hicri Şems'i 1403 yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda Nevruz farklı nesil ve milletlerden milyonlarca insanı bir araya getiriyor ve bu zorlu dönemde diyalog kültürünün ön plana çıktığını ve komşularla diyalog ve barışı teşvik ediyor açıklamasında bulundu. İran'ın füze ve nükleer programı bahanesiyle Amerika yeni yaptırımlar uyguladı. Netanyahu'nun kabinesi üzerindeki iç baskılar artıyor. Irak İslami Direnişi'nin Tel Aviv'e enerji santraline drone saldırısı düzenlediği belirtildi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Thank you.